Hoş geldiniz kardeşlerim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Gül dedem.
Bugün Allah'ın yardım ve ihsanıyla 5. sözde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü dersimizi önce ben okuyacağım, sonra sizden dinleyeceğim. Daha sonra da dersin mütalasına geçeceğiz. Eğer hazırsanız başlayabiliriz.
Hazırız Gül dedem.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İşte ey tembel nefsim, o dalgalı meydana harp, bu dağdağlı dünya hayatıdır. O taburlara taksim edilen ordu ise cemiyeti beşeriyedir. Ve o tabur ise o asrın cemaati İslamiyesidir. O iki nefer ise biri, feraiz-i diniyesini bilen ve işleyen ve kebair-i terk ve günahları işlememek için nefis ve şeytanla mücadele eden müttaki Müslümandır. Diğeri rezzak hakkı ihtiyam etmek derecesinde derdi maişete dalıp feraizi terk eden ve maişet yolunda rastgele günahlar işleyen fasık-ı hasirdir. Ve o talim ve talimat ise başta namaz ibadettir. Ve o harp ise nefis ve heva, cin ve ins şeytanlarına karşı mücadele edip günahlardan ve ahlak rezil eden kalp ve ruhunu helakete ebediyeden kurtarmaktır. Ve o iki vazife ise birisi hayatı verip beslemektir, diğeri hayatı verene ve besleyene perestiş edip yalvarmaktır. Ona tevekkül edip emniyet etmektir. Evet, en parlak bir mucize-i sanat-ı samedaniye ve bir harika-i hikmet-i Rabbani olan hayatı kim vermiş yapmış ise, rızıkla o hayatı besleyen ve idame eden de odur. Ondan başka olmaz. Delil mi istersin? En zayıf, en aptal hayvan en iyi beslenir. Meyve kurtları ve balıklar gibi. Hem en aciz, en nazik mahluk en iyi rızkı o yer. Çocuklar ve yavrular gibi. Evet, vasıtayı rızkı helal, iktidar ve ihtiyar ile olmadığını, belki az ve zaaf ile olduğunu anlamak için balıklar ile tilkileri, yavrular ile canavarları, ağaçlar ile hayvanları muvazene etmek kafidir. Şimdi sizlerden dinleyelim.
İşte tembel nefsim, o dalgalı meydanlar, bu dağdağlı dünya hayatıdır. O taburlara taksim edilen ordu ise cemiyeti beşeriyedir. Ve o taburlar ise şu asrın cemaati İslamiyesidir.
O iki nefer ise biri feraz-ı diniyesini bilen ve işleyen ve kebair-i terk ve günahlarını işlememek için nefis ve şeytanla mücadele eden müttaki Müslümandır. Diğeri rezzak-ı hakikiyi iddiam etmek derecesinde derdi maişete dalıp feraiz-i terk ve maişet yolunda rast gelen günahları işleyen fasık-ı hasirdir.
Ve o talim, talimat ise başta namaz ibadettir. Ve o harp ise nefis ve vacim ve isyatlarına karşı mücadele edip günahlardan ve ahlaki rezil eden kalp ve ruhunu helaket-i ebediyeden kurtarmaktır. Ve o ki vazife ise birisi hayatı verip beslemektir. Diğeri hayatı verene ve besleyene perestiş edip yalvarmaktır. Ona tevekkül edip emniyet etmektir.
Evet, en parlak bir mucize-i sanat-ı samedaniye ve bir harika hikmet-i Rabbani olan hayatı kim vermiş, yapmış ise rızıkla o hayatı besleyen ve idame eden de odur.
Ondan başka olmaz, delin mi istersin? En zayıf, en aptal hayvan en iyi beslenir, meyve kurtları ve balıklar gibi. En aciz, en nazik mahluk en iyi rızkı o yer. Çocuklar ve yavrular gibi. Evet, vasıtayı rızk eden, iktidar ve ihtiyarlı olmadığını, belki aç ve zaf ile olduğunu anlamak için balıklar ile tilkileri, yavrular ile canavarları, ağaçlarla hayvanları muvazene etmek kafidir.
Hepinizi tebrik ederim. Şimdi dersimizin mütalasına geçebiliriz.
İşte ey tembel nefsim, o dalgalı meydanı var, bu dağdağlı dünya hayatıdır. O taburlara taksim edilen ordu ise cemiyet-i beşeridir. Ve o tabur ise şu asrın cemaatim İslamiyesidir. Paragrafını biraz açar mısınız Gül dedem?
Allah'ın sevimli kulu Abdullah. Üstad Hazretleri ey tembel nefsim hitabıyla kendi nefsine hitap etmekte, fakat daha çok dünyaya dalan insanlara seslenerek onları gafletten kurtarmaya çalışmaktadır. Yani insana der ki, karıncaya git, gayret dersi al, arıya bak, faaliyet ibret al. Dağda gürültü, ızdırap, boş yere telaş ve zorluklar manalarına geliyor. Bu beşinci sözde o dalgalı meydan harp, bu dağdağlı dünya hayatıdır denilmekle, dalga ile dağ zihinde tecessüm etmiş, yani cisimleşmiş, yani dalganın dağlar gibi olduğu zihne gelmektedir. Risale-i Nur'da dünya tarifleri çoktur. Dünya bir kitab-ı samedanidir. Hem bir mezradır, tarladır, ek ve mahsulünü al. Hem seyyar bir ticaretgâhtır, öyleyse alışverişini yap. Hem muvakkat bir seyrangâhtır, öyleyse nazar ibretle bak. Hem bir misafirhanedir gibi tarifleri vardır. Burada da dünya dalgalı bir meydan harp dedi. Yani nefis ve şeytanla savaşılan bir harp meydanıdır. Cemiyeti beşeriye denilen insan toplulukları tabur taburdur, kısım kısımdır. Bu insanların içinde bir tabur da cemaat-i İslam denilen İslam toplumudur. İnşallah bu İslam cemaati Allah'ın rızasını kazanmak için şeytan ve nefisleriyle cihat etmektedirler.
Ve o iki nefer ise biri feraizi diniyesini bilen ve işleyen ve kebair-i terk ve günahları işlememek için nefis ve şeytanla mücadele eden müttaki Müslümandır. Diğeri rezaki hakikiyi iddiam etmek derecesinde derdin maişete dalıp feraizi terk ve maişet yolunda rast gelen günahları işleyen fasık-ı hasirdir. Paragrafını açar mısın Gülde'den?
Mustafa kardeşim, bir kimsenin namazı ve diğer farz ibadetleri terk ederek günahlara dalması ve buna bahane olarak da geçim derdini öne sürmesi belki de o ibadeti terk etmesinden daha büyük bir suçtur. Çünkü bu sözde Cenab-ı Hakk'ın rahmetini itham etmek vardır. Yani bu sözün sahibine göre eğer çalışmazsa aç kalacak, perişan olacak, sefalete düşecek ve Allah ona yardım etmeyecektir. O kişi bu yanlış itikadı ve zanları sebebiyle ibadeti terk etmektedir. İşte onun bu sözü ve bu itikadı namazı terk etmesi kadar büyük bir suçtur. Çünkü bu sözde Cenab-ı Hakk'ın rahmetini itham etmek, ona güvenmemek, onun rızık veren olduğuna inanmamak, kendi rızkını bizzat kendisinin kazandığını inanmak ve kendisini besleyenin Allah olduğunu inkar etmek gibi birçok manalar vardır.
Ve o talip ve talimat ise başlanamaz ibadettir. Ve o harp ise nefis ve heva, cin ve ins şeytanlarına karşı mücadele edip günahlardan ve ahlakı rezil eden kalp ve ruhunu helaket-i ebediyeden kurtarmaktır. Ve o iki vazife ise birisi hayatı verip beslemektir. Diğeri hayatı verene ve besleyene perestiş edip yalvarmaktır. Ona tevekkül edip emniyet etmektir. Paragrafını açar mısınız Gülde'den?
Allah'ın şirin kulu Talha, bizim asıl vazifemiz iman ve ibadettir. Yani hayatı ve rızkı vereni tanımak ve rızkı ondan istemek ve ona güvenmektir. Devletin verdiği imkanlarla iş görüp hizmet veren asker, bu hizmetini nasıl ki kendi geçimi için çalışması olarak görmesi söz konusu olmazsa, Allah'ın verdiği vücut ve imkanlarla Allah'ın mülkünde asli görevinin haricinde bir takım yan işler gören insan da ben kendi kendimi besliyor ve rızıklandırıyorum ve asıl vazifem kendi geçimim için çalışmaktır diyemez. Çünkü çalışmak için kullandığı vücut ve ona takılan bütün organları kendinin değildir.
Evet, en parlak bir mucize-i sanat-ı semadaniye hakkında biraz bilgi verir misiniz Gülde'den?
Kainattaki her şey mucizedir Ömer Faruk. Mucize aciz bırakan demektir. Allah'ın yarattığı hiçbir şeyi insan taklit edemiyor. Dolayısıyla her şey mucize oluyor. Ağacın içinden yaprağın çıkması mucize. Toprağa tohum ekiyoruz. Tohumun kendisi mucize zaten. Niye mucize? Çünkü ufacık bir tohumda ondan çıkacak şeyin bütün plan ve programı yazılı oluşu mucize. Görmemiz mucize. İşitmemiz mucize. Mucize olmayan bir şey yok kainatta. Her şey mucize. Bunların içinde en büyük mucize nedir? Hayat. Ağaç yapmak da mucize, taş yapmak da mucize, toprak yapmak da mucize. Toprak deyip geçmeyi. Niye? Bir gram toprakta 10 milyar bakteri varmış. Bu insanın işi değil onları yapmak. Hayat yapmak sadece ve sadece Allah'a mahsustur. İnsanın gücü yetmez hayat yapmaya. Muhyi, hayat verici Allah'tır. Bu cansız kainata Cenab-ı Hak Muhyi ismini tecelli ettiriyor. Ve cansız kainattan canlılar fışkırıyor, çıkıyor. En büyük mucize cansız kainattan canlıların çıkmasıdır. Hayat en büyük mucizedir. Hayatlar da çeşitlidir. Bitki hayatı, hayvan hayatı, melek hayatı, cinlerin hayatı, insan hayatı. En basit hayat bitki hayatıdır. Onun dahi taklidi yapılamıyor. Bir yaprak yapılamıyor hala. Hatta Çinliler pirinç yapmışlar fakat ekmişler bitmemiş. Gelelim öğrenmek istediğiniz konuya. Hatırladığım kadarıyla hayat en parlak bir mucize-i sanat-i samedaniye hakkında bilgi istemiştiniz. Doğru mu?
Doğru.
Evet, hayat samed olan Allah'ın bir mucizesi. Cenab-ı Hak kainatı, bütün varlıkları, her şeyi hayata göre yaratmış. Hayat ortada yokken, hayat diye bir şey yokken Allah her şeyi hayata göre yaratmış. Güneş ne kadar ışık verirse, bu ışığın ne kadarı yeryüzüne inerse canlılara yarar. Atmosfer ne kalınlıkta olursa, hangi gazları içinde olursa hayata yarar. Dünya hangi süratle dönerse, kaç derece eğimle dönerse hayata yarar. Suyun terkibi nasıl olursa hayata yarar. İşte hayata lazım olan her şeyi, hayata lazım olan bütün elementleri Cenab-ı Hak henüz hayat sahipleri ortada yokken yaratmış. Sonra bunların tümüne muhtaç olan hayat yaratmış. Canlılar yaratmış. Ve o canlılar bunların tümüne muhtaç olmuş. Önce tüm kainat bitkilere göre tanzim edilmiş, düzenlenmiş. Kainat nasıl olursa bitkiler hayatlarını devam ettirir. Cenab-ı Hak onlara göre kainatı önce tanzim etmiş. Çok büyük bir mesele, muazzam bir hakikat. Hayat yokken kainat hayata göre yaratılıyor, düzenleniyor. Bu hayreti gerektiren bir hal. Allahu Ekber. Sebeplere, tabiata, tesadüfe verilebilir mi bu? Haşa. Bir ilmi muhit var. Canlılar hiç yokken Allah'ın ilminde vardı. İnsanlarda da bunun bir küçük misali var ya, ev yapılıyor, henüz kiracı yok ortada. Yok ama ona göre yapılıyor. Demek o oturacak insanlar ev yapanın ilminde ona göre yapılıyor. Kümes yapılacaksa tavuklar onun ilminde. Hastane yapılacaksa hastalar o zatın ilminde. Ona göre hastane tanzim ediliyor. Demek önce ilimde her şey şekilleniyor, ondan sonra binaları yapılıyor. Cenab-ı Hak her şeyi hayata göre yaratıyor. Henüz canlılar ortada yokken, yaratılmadan önce Allah'ın ilmindedirler. Ve kainatı hayata göre yarattı. Hakikat budur. Samedanı bu demek. Hayatın her şeye muhtaç olmasıdır. Samet isminin tecellisi. Samet demek her şeyi Allah'a muhtaç, Allah hiçbir şeye muhtaç değil. O her şeye muhtaç içerisinde en çok hayat giriyor. Bir taş da Allah'a muhtaç. Var olmasından dolayı muhtaç. Fakat taş güneşe muhtaç değil, havaya muhtaç değil, suya muhtaç değil. Ama hayat girdi mi bir şeye, bütün kainata muhtaç olan bir canlı oluyor. Onun için hayat hem mucize hem de Allah'ın Samet isminin en parlak bir cilvesi oluyor.
Ve bir harika hikmet-i Rabbani olan hayatı kim vermiş yapmış ise cümlesinde hayat nasıl harika hikmet-i Rabbani oluyor Gül dedem?
Hayatı Allah hikmetle yaratmış ta Yasin. Hikmet nedir? Hikmet fayda, gaye demektir. Mesela şu elimiz hikmetle yapılmış. Efendim parmaklar böyle olacak. Eklemler şöyle olacak. Şu baş parmak da burada olacak ki ta ki iş görebilsin. Ele ne lazım? İşte bunlar lazım. Parmağa ne lazım? Tırnak lazım. Bakın, bunları yerli yerine yerleştirme işte hikmet oluyor. İşte hikmet dediğimiz gaye, fayda ruhta da geçerli. Hayatta da geçerlidir. Hiç bedeni düşünmesek, ruhu düşünsek insan ruhu nasıl faydalı olur? Akıl olacak, hayal olacak, hafıza olacak, sevgisi olacak, korkusu olacak, merakı olacak ki iş görebilsin. O insan hayatına bunlar hikmetle yerleştirilmiş. Biri olmazsa ruh iş yapamaz. Hepsi olsa, sevgi olmasa, hepsi olsa, merakı olmasa hiçbir şey yapamıyor o zaman insan. Sermayesi var, ticaret yapmaya merakı yok. Para cepte durur, hiçbir şey yapmaz adam. Hayatın kendisinde de bu manada hikmet var. Kainatın hayata hizmeti noktasında düşünsek zaten her şey hikmetle yaratılmış. Ve bu hikmetlerden hayat ortaya çıkmış. Hayata baktık mı bütün hikmetleri onda okuyabiliriz. Hayat olmazsa Şafi ismi nasıl tecelli edecek? Şafi ne demek? Şifa veren. Kime şifa verecek? Hastalara. Hasta kimdir? Canlıdır. Demek canlı olacak, hasta olacak ki Şafi ismi tecelli etsin. Basir ismi tecelli edecek Cenab-ı Hakk'ın. Kimde tecelli edecek? Hayat sahibi olacak, ona görme sıfatı verecek ki onda basir ismi tecelli etsin. Rezzak ismi hayatsız şeye rızık neye yarar? Zaten ona rızık denilmez o zaman. Demek hayat olacak, rızka ihtiyacı olacak, Cenab-ı Hak ona rızık verecek, rızıkla o hayatı besleyecek ki Rezzak ismi tecelli etsin. Bu manada baktık mı birçok esma-i ilahiye tecelli cihetiyle hayatta merkezileşiyor. Hayatın hizmetine Cenab-ı Hak neyi veriyorsa orada o ismi tecelli ediyor. Rızkı veriyorsa Rezzak ismi tecelli ediyor. İlmi veriyorsa alim ismi tecelli ediyor. Hayatta hangi ismi tecelli ediyorsa orada o isim tecelli ediyor.
Rızıkla hayatı besleyen meydan meydan da odur. Ondan başka olmaz cümleler hakkında ne dersiniz Gül Dede?
Talha, Rabbimin şirin kulu. Hayatın devamı için onlarca sebebin bir araya gelmesi şarttır. Bu sebeplerden bir tanesi olmasa hayat söner devam etmez. Rızık ise bu sebeplerden sadece bir tanesidir. İnsan bazen aldanabiliyor. Nasıl aldanabiliyor? İnsan zannediyor ki rızkını hazırladı mı hayatı da devam edecek. Hayır, asla öyle değil. Yanılıyor, aldanıyor. Bir ömür boyu yiyeceği rızkı yanında olsa ölümün önüne geçemez. Mesela birkaç dakika nefes almasa ölür. Başına bir taş düşse ölür. Bulut ordularıyla yağmurlar gönderilmezse ölür. Beynine giden bir iki damar tıkansa ölür. Kalp damarları tıkansa ölür. Ölmesi için yüzlerce sebep var. Bütün bu sebeplere rağmen hayatı devam ettiren, rızıkla besleyen ancak Allah'tır.
Delil mi istersin? En zayıf, en aptal hayvan en iyi beslenir. Meyve kutları ve balıklar gibi. Hem en aciz, en nazik mahluk, en iyi rızkı o yer. Çocuklar ve yavrular gibi. Paragrafında geçen rızık ile ilgili biraz bilgi verir misiniz Gül Dede?
Kardeşim Ömer Faruk, sevgili üstadımız Lemaat adlı eserinde hayatın hakkı şamil ve amdır buyuruyor. Hayatın hakkı ne demektir? Nasıl şamil ve umum oluyor? Yani Cenab-ı Hak bir mahluka hayat verdi mi, onun hayatının devamı için ne lazımsa onları da veriyor. Mesela hayatın hakkı görmedir, işitmedir, rızıktır. Bunların verilmesinde insanla hayvan, yılanla bülbül, müminle kafir fark etmiyor. Çünkü bunlar hayatın hakkıdır ve ummidir. Mesela Allah bir varlığa hayat verdi mi, görme onun bir hakkıdır. Mikrop da olsa görmeli, sinek de olsa görmeli, böcek de olsa görmeli, balina da olsa, hamsi de olsa, aslan da olsa, kaplan da olsa, canavar da olsa görmeli. Rızık da hayatın hakkı. Mikrop da olsa rızkını veriyor, balina da olsa rızkını veriyor, mümin de olsa rızkını veriyor, kafir de olsa rızkını veriyor, fasık da olsa rızkını veriyor, salih olsa da rızkını veriyor, yine hepsinin rızkını veriyor. Çünkü rızık hayatın hakkıdır. Allah neye hayat vermiş ise onun rızkını da veriyor. Rezzak ancak odur. Buna en aptal hayvanların en iyi beslenmelerini örnek olarak veriyor. Para ve servet rızık değildir. Parayı biz kazanabiliriz ama ağaca meyveyi parayla yaptıramayız. O Allah'ın askeridir. ve onun ihsanını bize takdim eden bir tablacı hükmündedir. Ağacı bir meyve fabrikası olarak yaratan ve programlayan kim ise rızkımızı veren de odur. Fazla para ile büyük gayrimenkuller satın alabiliriz. Fabrikalar kurup iş yerleri açabiliriz. Ama rızkımızı aynı ölçüde artırdığımızı söyleyemeyiz. Rızık Allah'ın sonsuz ihsanlarından bizim faydalanabildiğimiz kısımdır. Aşırı zengin olmalarına rağmen gerek iş yoğunluğu ve asap bozukluğu, gerek doktor müdahalesi ve diyetler sebebiyle rızıktan hissesi çok az olan insanlar oldukça fazladır. Bu da işin bir başka yönüdür. Burada esas verilmek istenen mesaj şu. 1,5 milyon tür canlı var. İnsan bunlardan sadece birisi. İnsan bir tür. Yani insan gayretiyle, ilmiyle rızkımı kazanıyorum diye düşünmemeli. 1,5 milyon türü kim besliyorsa onu da o besliyor. Bunu düşünmeyelim mi? Düşünelim. En zayıf hayvana bakıyoruz, en iyi rızkı o yiyor. Demek ki en zayıf hayvanın rızkını veren Allah beni de rızıklandırır. Ölmeyecek kadar rızkı vereceğini Allah taahhüt etmiş. Zaruri rızık başka, zaruri olmayan rızık başka. O ayrı bir konu. İnsan böyle düşünmeli. Aşırı hırs göstermemeli. Yine çalışmalı ama sebeplere fazla tesir vermemeli. Şöyle yapmasam açlıktan ölürüm. Şöyle yapmasam perişan olurum diye ümitsizliğe düşmemeli. Gayretini göstermeli ama bilmeli ki ben 1,5 milyon türden birisiyim. 1,5 milyon türün rızkını veren Allah beni de rızıklandırır. Diyerek rızkı Allah'tan bilmek, bu şuurda yaşamak. Bu manada üstad en zayıf hayvanları misal veriyor. Ondan sonra yavruları misal veriyor. Yavruların rızıkları süt olarak geliyor onlara. Annesi belki ekmek peynir yiyor fakat yavrusu süt içiyor. Onlardan daha güçsüz olan yavru anne ve babasından daha fazla besleniyor. Yavruların rızkını bu şekilde veren Allah olduğu gibi diğer bütün hayvanların, bitkilerin de rızıklarını veren Allah'tır. Beni de rızıklandırır deyip rızkı Allah'tan bilmek, bu şuurda yaşamak. Bir de rızık dediğimiz şey nedir? Kazandığımız mal mülk rızık değildir. Bunlar servettir. Önümüze konan 10-15 çeşit gıdalar da rızık değildir. Ondan yediğimiz kısım rızıktır. Ne yiyorsak rızık odur. İcabında adam daha da az kazanabiliyor. Daha çok rızık yiyebiliyor. Öteki daha fazla kazanabiliyor. Sıhhati yüzünden daha az yiyebiliyor. Adam daha zengin oluyor fakat diğerinden daha az rızıklanabiliyor. Servet ayrı mesele, rızık para ile alınmaz. Çok zengin olabiliriz. Meyve için yine ağaca muhtacız. Servet rızık değildir. İnsan padişah olur ama ekmek için tarlaya müracaat eder. Demek tarla kimin, ağaç kimin ise rızkımızı veren odur. Ama rızık tevziinde yani rızık dağıtımında insanlar arasında adalet çoğu zaman tahakkuk etmiyor. Kuvve-i şehviye var insanda. Menfaatı celp duygusu. Bütün dünyayı yese tok olmuyor. Bu kuvve-i şehviyenin had altına alınmamasıyla, istikamet dairesinde kullanılmamasıyla zulümler ortaya çıkıyor. O zaman haksız yere fazla kazanç elde ediyor. Ötekinin hakkına tecavüz ediyor. Diğerinin fakir düşmesine sebep oluyor. Bu ayrı mesele. Onun için insan çalışmalı, gayret etmeli. Dolayısıyla çalışmak, gayret etmek, hakkını aramak, hakkını müdafaa etmek bunlar güzel şeyler. İnsanda şehvet var, hırs var. Bunlar devreye girince bir hayli haksızlıklar oluyor. Bir kısmı bir kısmının hakkı hukukuna tecavüz ediyor. Bazıları ahirete kalacak şeyler. Ama yine de insan mazlum olmamalı. Karşıyı da zalim etmeye çalışmamalı. Ne de olsa bazı zulümler ortaya çıkıyor. Zulmen biri birisinin hakkını yemesi ayrı bir hadise. Açlıktan ölmek yoktur doğrusu. Ama adamı sen kapat bir odaya, ona yiyecek bir şey verme, açlıktan öldürmüşsün. O zaman katil olursun. Bu da adam öldürmenin başka bir şeklidir. Adamın kafasına tabancayı sıkacaksın, o da ölmeyecek. Onun gibi bir şey. Doğrudan doğruya bu katil, bu adam öldürmektir. Biz birbirimizin hakkına tecavüz etmesek, aşırı hırs göstermesek, bu dünyadaki rızık hepimize yeter. Rızık dediğimiz şeyler bütün kainatın ortak faaliyetiyle ortaya çıkıyor. Hava olmasa olmuyor, su olmasa olmuyor, güneş olmasa olmuyor, toprak olmasa olmuyor. Tüm kainat çalışacak ki rızık ortaya çıkabilsin. Biz o nimetleri yiyelim.
Vasıtayı rızk eylem nedir Gül dedem?
Mustafa kardeş, ziraat, sanat, ticaret ve bu üçüne hizmet eden memuriyet gibi meşru yollarla elde edilen rızık helal rızıktır. Hırsızlık, rüşvet, faiz gibi gayri meşru yollarla elde edilen rızıklar ise haram rızıktır. Üstad sanki meşru tabiri kullanıyor. Rızkı helal ne demek? Meşru yoldan kazanılan rızıktır. Dinimizce haram olanın yolu da haramdır. Yani haram yollarla kazanmak da haram olur.
Evet, vasıtayı rızkı helal, iktidar ve ihtiyarlı olmadığını, belki acz ve zaaf ile olduğunu anlamak için cümlesini açar mısınız Gül dedem?
Allah'ın güzel kulu Abdullah, sevgili üstadımızın bu dersi insanları çalışmamaya değil, helal rızık ile iktifa edip harama girmemeye ve diğer insanların hakkına tecavüz etmemeye bir davettir. Bütün hayvanların rızıkları ilahi ilham ile kendilerine bildirilmiş. Mideleri bunları hazmedecek biçimde, bütün organları da bunlardan faydalanacak şekilde planlanmıştır. Buna zıt bir yolda gitmek onlar için mümkün değildir. Ata et, aslana ot haram kılınmıştır. Bugün 1,5 milyondan fazla hayvan türü tespit edilmiş. Bu hayvan türlerinin bütün rızıkları aç ve fakirlerine bir imdat olarak Allah'ın rahmet hazinesinde hazırlanmış ve kendilerine verilmiştir. İnsan bu türlerden sadece birisidir. Bütün canlı türlerini rızıklandıran Allah insanı açlıktan öldürür mü? Haşa ve kella. Bu bir genel kaidedir. Çocuğun aczine merhameten annesinin memelerinden sütü akıtıyor. Ağaçlar yerlerinde oturuyor, rızıkları onlara koşup geliyor. Aczimize hürmeten Cenab-ı Hak denizi buharlandırıyor, bulutlara bindiriyor, getiriyor memleketimize. Ne diyor üstadımız? Bulutlardan damlaları sağıyor, damla damla aşağı indiriyor. Bütün bunlar bizim aczimize merhameten Cenab-ı Hakk'ın yaptığı rahmettir. Bu kendi gücümüzle değil, ne yağmuru biz indiriyoruz, ne topraktan nebatatı biz çıkarıyoruz. Bu bütün canlılar için genel bir kaidedir. Emirdağ layıkasında yağmur duasına çıkılıyor. Bir çocuk daima anne ve babasından isterken yağmur duasında bakıyor ki annesi de babası da istiyor, çocuk da istiyor. Yediğimiz gıdaları hazmetmekten tut, rızkımızın topraktan çıkmasına kadar, dünyanın dönmesine kadar hiçbir şeye gücümüz yetmiyor. Bunları bilmek kulluğun şartlarındandır. Bunlar kulun özellikleridir. Sonsuz acizdir, sonsuz fakirdir, sonsuz noksandır. Hepimiz toprağa muhtacız, ağaca muhtacız, bal için arıya muhtacız, ipek için ipek böceğine muhtacız. Onun için üstadımız acz, fakre çok önem veriyor. Sürekli imana, ibadete, kulluğa, ahirete hazırlanmayı ders veriyor. Ubudiyetle dünya işlerini beraber götüreceğiz.
Balıklarla tilkileri, yavruyla canavarları, açlığıyla hayvanları muvazene etmek kafidir. Cümlesinde asıl mesele nedir Gül dedem?
Burada asıl mesele helal rızık ile kuvvet ve zeka arasında ters bir orantının olmasıdır. Daha Yasin. Yani bir şey ne kadar kuvvetli ve zeki ise helal rızık ona zorlaşır. Bir şey ne kadar zayıf ve aptal ise rızık ona kolaylaşır. Üstad bu hükmü aklımıza göstermek için hayvanlar ve bitkiler aleminden örnekler veriyor. Mesela balıklar gayet aptal ve zayıf fıtratlı olmalarına rağmen gayet güzel beslenirler. Rızık noktasından zahmet çekmezler. Hatta hiç eti kemiğine yapışmış bir balık yoktur. Hepsi semiz ve etine dolgundur. Tilkiler ise balıklara nispetle daha kuvvetli ve kurnaz hayvanlardır. Ama rızık noktasında balıklar gibi kolay ve rahat beslenemezler. Hatta tilkiler ekseri olarak zayıf ve aç gezerler. Ağaçlar aynı şekilde hayvanlara nispetle zayıf ve yerinden hareket edemezler. Yani hayvanlar gibi rızık peşinde koşacak ayakları ve azaları yoktur. Ama beslenme ve rızık noktasında hayvanlardan daha kolay ve güzel beslenirler. Hayvanlar güçlü ve kuvvetli olduğu için rızkının peşinde koşarlarken Ağaçlar zayıf olmalarından dolayı rızık onların ayaklarına getirilir. İşte üstadın muvazene dediği bu manadır. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim.